Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bugün Yüz Akı Dergisi'nin Ağustos 2016 sayısından yazılar paylaşacağız. Evet, ilk olarak değerli dinleyenler, yardımcı doçent doktor Mustafa Canlı'nın kaleme aldığı Marifetullah Sırrına Ermek başlıklı yazısını sunuyoruz. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yattığı zaman şöyle dua ederdi. Bana yeten, beni barındıran, beni yediren ve içiren, bana iyilik edip iyiliğini artıran, bana nimet verip nimetini bollaştıran Allah'a hamdolsun. Her hal ve durumda Allah'a hamdolsun. Her şeyin Rabbi, hükümdarı ve ilahı olan Allah'ım, cehennemden sana sığınırım. Serlevha hadisimizde de belirtildiği üzere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde şöyle derdi. Allah'ım, sen bütün noksanlıklardan uzaksın, tertemizsin, Cebrail ve meleklerin Rabbisin. Şu imtihan dünyasında mümin olarak hepimizin en önemli hedeflerinden biri, bizi yaratan, yediren, içiren, giydiren, bize ana baba veren, evlat lütfeden, göz kulak veren, bizi her türlü nimetlerle donatan Rabbimizi hakkıyla tanıyabilmektir. Allah Celle Celaluhu'yu hakkıyla tanımaya kısaca marifetullah diyoruz. Marifetullah hakkıyla Cenab-ı Hakk'ı tanımaktır. Marifetullah, insanın yaratılış sırlarından, hikmetlerinden biridir. Onun için insanın yaratılışının en önemli sebeplerinden biri Cenab-ı Hakk'ı layıkıyla tanıyabilmektir. Marifetullah, insanın dünya hayatındaki imtihanının bir parçasıdır. Marifetullah bilmektir. Allah'ı bilmek, kainatı bilmek, kendini bilmek. Onun için marifetullah, kendini bilmektir. İnsan kendini bilirse, harikulade yaratılışının farkına varırsa, Rabbini bilir. İmam Gazali Hazretleri şöyle der. Kendin üzerindeki padişahlığını nasıl yürüttüğünü bilmezsen, kainatın padişahının hükmünü nasıl yürüttüğünü nasıl bileceksin? Bu bakımdan kendini bilmek, Allah Teala'yı bilmenin bir anahtarıdır. Marifetullah, muhabbetullah'a götürür. Çünkü insan bildiğini sever. Onun azametini, kudretini idrak edebilirsen onu seversin ve o sevilmeye en layık varlıktır. Onun için marifetullah haşyettir. Mümin Rabbini tanıyıp bildikçe ondan daha çok korkar, ürperir, haşyet duyar. Nitekim sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Ben Allah'ı en iyi bileniniz ve ondan en çok korkanınızım. Demek ki bilmek haşyeti ilzam ediyor. Marifetullah hiçliğini itiraf etmektir. Mümin, alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu'nun azametini, kudretini tanıdıkça kendisinin acizliğini, zavallılığını, kısacası hiçliğini itiraf eder, idrak eder. Öyle ki sonunda Subhanallah demekten kendini alıkoyamaz. Marifetullah takvadır. Onu bildikçe, onu tanıdıkça ondan daha çok sakınırsın. Mesela sen onu göremesen bile, onun her an seni gördüğünü idrak ettiğinde, yalnız da olsan, kalabalık içinde de olsan ondan sakınırsın. Günah işleyemezsin. Demek ki marifetullah, takva üzere yaşamanın da anahtarıdır. Marifetullah teyakkuz halinde olmaktır, uyanıklıktır. Cenab-ı Hakk'ı hatırından çıkarmamaktır. Marifetullah gafletin panzehiridir. Marifetullah gafletin panzehiridir. Marifetullah gafleti çıkarır atar gönülden. Allah Teala'yı bilme, anlama yeri kalbi manevidir. Bu bakımdan marifetullah evvela gönülde hasıl olur, lisana gelir ve en sonunda hayata yansır. Bu sebeple marifetullah huzurdur, mutluluktur. İnsanın mutluluğu Allah Teala'yı bilmektedir. Marifetullah seyr-i sülukun en önemli köşe taşlarından biridir. Bu yolda olana marifet yolcusu denir. Bu yol gerçekten cefalı bir yoldur. Onun için marifet yolunun büyükleri marifet yolunda olanlara şöyle seslenir. Ey marifet yolcusu! Bu yolda sabırsızlığı sabırla, unutkanlığı zikirle, nankörlüğü şükürle, isyanı taatle, cimriliği cömertlikle, şüpheyi yakinle, riyayı ihlasla, yalanı doğrulukla, gafleti tefekkürle değiştirmedikçe mesafe alamazsın. Hal böyleyken, marifetullah güneşi gerçek manada gönlümüzde bir türlü parıldamadı. Ne hazin bir durumdur ki onu hakkıyla tanıyamadık. O bizim Rabbimiz, Allah Celle Celaluhu. O kainatın Rabbi, Allah Celle Celaluhu. En güzel isimler O'nundur. Ayeti kerimelerde şöyle buyurulur. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur. Taha 8. Allah birdir, hiçbir şeye muhtaç değildir. Fakat her şey O'na muhtaçtır. O doğurmamış ve doğmamıştır. O'nun bir dengi de yoktur. İhlas Suresi. Gerçekten kul olarak O'nu hakkıyla tanıyamadık. Allah Celle Celaluhu. En başta O'nu hakkıyla sevemedik. O'nu sevdik, bunu sevdik, evimizi sevdik, eşimizi, ana babamızı sevdik. Her türlü sevgiyi gönlümüze yerleştirdik ama alemlerin Rabbi olan, her şeyi yaratan, hatta sevginin merkezi olan, kalbi yaratan ve sevilmeye en layık olan Allah Celle Celaluhu'yu hakkıyla sevemedik. O'nun sevgisini tam bir şekilde gönlümüze yerleştiremedik. Velhasıl O'nu hakkıyla tanıyamadık. Dolayısıyla O'na hakkıyla şükredemedik. Yaşadığımız hayatta bize en ufak bir yardımı dokunan kişilere teşekkür ettik. Ama bize sonsuz lütuflarda bulunan, sayısız nimetlerle bizi donatan Rabbimize teşekkür edemedik, şükredemedik. Hatta şükür kabilinden, teşekkür kabilinden günde 5 vakit namazı bile dosdoğru kılamadık. Halbuki ömrümüz boyunca alnımızı secdeden kaldırmasak, O'nun bize olan lütuflarından sadece göz nimetinin karşılığını verebilir miydik acaba? Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gece Hazreti Ayşe annemize şöyle seslenmişti. Ey Ayşe! İzin verirsen kalkıp bu gece Rabbime ibadet edeyim. Hazreti Ayşe radıyallahu anha, vallahi ben sana yakın olmayı da seni sevindirecek şeyi de severim dedi. Fahri Alem Efendimiz kalkıp abdest aldı ve namaza başladı. Sonra gözlerinden yaşlar boşanmaya başladı. Mübarek gözyaşları göğsüne, sakalına, hatta secde ettiği yere damladı. O ara Bilal-i Habeşi radıyallahu anh, sabah ezanını okumak üzere geldiğinde, Allah Resulü'nü o halde görünce, ''Ya Resulallah, Yüce Allah geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affettiği halde, niçin ağlıyorsun?'' dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona şu cevabı verdi. Ben Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı? Bu bakımdan ona hakkıyla şükredemedik. Onu hakkıyla tanıyamadık. Allah Celle Celaluhu. Ona hakkıyla şükredemediğimiz gibi onu hakkıyla zikredemedik. Hakkını vererek Allah diyemedik. Layıkıyla la ilahe illallah diyemedik. Dolayısıyla gönlümüze Allah zikrini yerleştiremedik. Zikirlerimizi hayatımıza yansıtamadık. Hakkıyla la ilahe illallah diyebilseydik, hayatımızda ondan başka otorite olmayacaktı. Onun dışındaki para, şehvet, makam gibi otoriteler ve putlar karşısında İki büklüm olmayacaktık. Onun için onu hakkıyla zikredemedik. Onun zikrini hayatımıza taşıyamadık. Onu hakkıyla tanıyamadık. Allah Celle Celaluhu. Onu hakkıyla tanıyamadık, ona hakkıyla tevekkül edemedik, ona teslim olamadık, kendimizi ona teslim edemedik. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir diyemedik. Tevekkül ettiğimizi zannettiğimiz durumlarda bile şöyle mi olacak, böyle mi olacak gibi kaygı ve endişelerden sıyrılamadık. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Siz Allah'a gerçek biçimde tevekkül edip güvenip dayansaydınız, kuşların rızıklandıkları gibi siz de rızıklandırılırdınız. Çünkü o kuşlar sabahleyin aç olarak çıkarlar, akşam kursakları dolu olarak dönerler. Neticede kuşlar kadar bile tevekkül edemedik, onu hakkıyla tanıyamadık. Onu hakkıyla tanıyamadık, onun merhametinden, şefkatinden nasibimizi alamadık. Halbuki hadis-i şerifte de buyurulduğu üzere, Allah Teala'nın kullarına şefkati, bir annenin süt emzirdiği çocuğuna şefkatinden daha çoktur. Onu hakkıyla tanıyamadık. Onun azametini, gücünü, kudretini idrak edemedik. Halbuki O gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratandır. Ol dediği gün her şey oluverir. Onun sözü gerçektir. Sura üflendiği günde hükümranlık O'nundur. Gizliyi ve açığı bilendir. Hikmet sahibidir. Her şeyden haberdardır. Enam 73. O öyle bir güce sahiptir ki, karanlıkta da, aydınlıkta da o her şeyi görür. Yerin altındaki karıncanın çıkardığı sesi de, gönlümüzün ta derinliklerinden çıkan sesleri de işitir. Her ne kadar biz onu göremiyorsak bile, onun bizi gördüğünü, bize şah damarından daha yakın olduğunu, yani bize bizden daha yakın olduğunu anlayamadık, hesap edemedik. O öyle bir güce sahiptir ki, o bir şeyi dilediği zaman ona ol der ve o da hemen oluverir. Yasin 82. Dolayısıyla onun her şeye gücünün yettiğini, ol deyince zerreden küreye her şeyin anında olacağını idrak edemedik. Onun gücünü anlayamadık, onu hakkıyla tanıyamadık. Onu hakkıyla tanıyamadık. Onun için sevemedik. Onun için kızamadık. Nefsimize hoş gelen şeyleri sevdik. Hoş gelmeyen şeyleri de sevmedik. Yani sevgimiz de, buğzumuz da nefsani oldu. Allah için sevemedik. Allah için buğz edemedik. Onu hakkıyla tanıyamadık. O affı sevendir. Bütün mahlukatına karşı merhametli olandır, şefkatlidir. O, kullarına karşı çok cömerttir. O, gören, gözeten, işitendir. Onun varlığının başlangıcı ve sonu yoktur. O, merhametli olduğu gibi, azabı da şedid olandır. Cenab-ı Hak ayeti kerimede, Allah'ın gücünü, kadrini, ona layık olacak bir surette hakkıyla takdir edemediler, buyuruyor. Enam 91. Velhasıl onu hakkıyla tanıyamadık. Allah Celle Celaluhu. Allah'ım bizleri hakkıyla seni tanıyanlardan eyle. Allah'ım kalplerimize senin sevgini lütfet. Allah'ım bizleri hakkıyla seni zikredenlerden ve sana şükredenlerden eyle. Sen bizim Rabbimizsin. Sen bizim sahibimizsin. Bizler senin aciz kullarınız. Bu aciz kullarını affet. Zira biz seni hakkıyla tanıyamadık. Azametini, uluhiyetini, kudretini bizlere bildir. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi programında ilk olarak Yüz Akı Dergisi'nden yardımcı doçent doktor Mustafa Canlı'nın kaleme aldığı Marifetullah Sırrına Ermek başlıklı yazısını paylaştık. bir başka yazıyla devam edeceğiz programımıza. Şimdi de Kübra Ergin'in kaleme aldığı İsraf başlıklı yazısını sunuyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'ı abdest alırken görür. Suyu fazla kullandığını görünce "Bu ne israf?" buyurur. Hazreti Sa'd "Abdeste israf olur mu?" diye sorunca "Evet. Hem de nehrin kenarında bile olsan" cevabını verir. Bir insan nehir kenarında abdest alsa akan su ya tekrar nehre karışır veya toprağa düşer. Bundan kimseye zarar gelmez ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin abdest almak gibi hayırlı bir işte bile israf etmesine mani olmuş. Mesele sadece suyun israfı değil, her şeyde bir ölçünün olması, insanın ölçülü olmaya alışması. Herkesin kendi aklına veya mizacına göre bir ölçü takdir etmeye kalkışmaması, Allah'ın öğrettiği hikmete göre hareket etmeye alışması. Çünkü davranışlar alışkanlıkları, alışkanlıklar ahlakı, ahlak da insanın ruhani yapısını şekillendiriyor. Bugün bir kağıt peçeteyi gereksiz yere buruşturup attığı için ikaz edilmeyen bir çocuk, biraz büyüdüğünde ekmeği bayatladı diye çöpe atmaktan kaçınmıyor. Biraz daha büyüdüğünde gereksiz yere kılık kıyafete para harcıyor ve giyilebilir durumdaki kıyafetleri için artık beğenmiyorum, ondan daha iyisini bulabiliyorum diyerek atıyor. Bu ahlak yapısı giderek kişinin karakteri haline geliyor ve o kişi insan israfından da kaçınmıyor. Geçenlerde hoş bir nükte okudum. Bir yastıkta kocamış yaşlı bir karı kocaya soruyorlar. "Evliliğinizin böyle uzun ömürlü olmasının sırrı nedir?" diye. Cevabı, "Biz eskiden bir eşyamız kırılınca tamir ederdik, hemen atmazdık" diyor. Bugün dünyada yaygınlaştırılan ekonomik model, eşyaların tamir edilip tekrar kullanılmasını esas almıyor. Mesela artık ayakkabılar eskiyince tamirciye götüren kimse kalmadı. Genç kızlar kopan düğmelerini dikmeyi bile bilmiyorlar. Otomobillerin ve dayanıklı tüketim eşyalarının bile garanti süresi dolunca yenisiyle değiştirildiği bir ekonomik düzene doğru gidiyoruz. 10 senelik eşyaların yedek parçasını bulmakta zorlanıyorsunuz. Hele giyim, kuşam ve kapkacak gibi eşyalarını temizlemeye zahmet etmeyip atan bir nesille karşı karşıyayız. Bu şekilde bir ruh haliyle yetişen nesil, gönlüme göre değil, hevesim geçti veya daha iyisini bulabilirim diye insanları bile harcıyor. Verdiği söze inanmış, kendisine güvenmiş insanlara değer vermiyor. Nefsinin arzu ve menfaatlerini her şeyin üzerinde görüyor. Eskiden kalfalar kendilerini yetiştiren ustaya ömür boyunca saygı gösterilmiş. Şimdi kendisini dünyaya getiren anne babasına vefa göstermeyen evlatlar var. Ekmek yediği kapıya bile vefa gösteren nesillerin yerini, ailesine bile bağlılık duymayan nesiller alıyor. Dikkat edilirse böyle davranan kişilerde kuvvetli bir ben merkezcilik var. Bu ahlaka sahip insanlar her türlü tasarrufunda kendisini serbest görüyor. Hesap verme şuuru taşımıyor. Okul yemekhanesinde pilavını bitirmeye özen gösteren, pirinç tanesini bile tabakta bırakmamaya gayret eden gençlere lakap takıyor, alay ediyor. "Doymadıysan al benimkini de ye" diyor. Anne babalar çocuklarını bu ahlak üzere yetiştirirken veya yetişmesine göz yumarken, onların ileride herkesi, her şeyi ve bizzat kendilerini de israf edeceklerini düşünmüyorlar. Öyle değil mi? Kendi ömrünü, sağlığını, aklını ve kalbini israf eden insan, bizzat kendi nefsine yazık etmiyor mu? Bugün internet başında, ekran karşısında, eğlendirici ve cool olduğunu unutturucu şeylere gülüp dalga geçerken, bir daha geri gelmeyecek ömürler heba edilmiş oluyor. Neden günümüz insanının gönlünde, ben kaç saattir neyle vakit geçiriyorum, vaktimi neyle harcıyorum diye bir endişe yok? sokaklarda yarısı yenilip atılmış çerez paketleri, asfalta yapışmış çikolatalar, şekerlemeler, birkaç ısırık alınıp köşelere bırakılmış sandviçler neden varsa aynı sebepten. Kendisine sorgu sual sorulmayacak, her canın istediğini yapabilir, saçıp savurabilir, geçip gidebilir zannederken, bununla kibrini beslediğini, büyüklük tasladığını zannedenler, bir zaman sonra kendisini de ziyan edebilir, değersiz bir varlık durumuna düşürüyor. Kibir maskesi arkasında zavallılaşıyor. Bugün dilimizde israf, bir kaynağı fazla harcayıp tüketme manasında kullanılıyor ama aslında israf yersiz ve ölçüsüz kullanmak demek. Yerli yerince olursa fazla da harcansa bir sakınca yok. Mesela infak, harcamak, tüketmek demek ama yerli yerince Allah'ın emrettiği ölçüde olduğu için övülüyor, sevap vaat ediliyor. Bugün modern insan kendi aklına çok güvenip hidayete sırt çevirdiği için her şeyi Allah'ın emrine ve hikmete ters bir surette yapıyor. Esasen kıt kaynaklara karşı son derece cimri olan nefsin insanı israfa sürüklemesi kendi içinde bir tezattır. Bu tezadın kaynağı yavaş yavaş edinilen alışkanlıklardır. Bugün Avrupa mültecilere sosyal yardım yaparken ne kadar cimri. Halbuki bir yıl içinde israf ettikleri kaynakların sadece küçücük bir bölümüyle milyonlarca mülteciye yardım edebilir. Ama artık o israfı vazgeçilmez ihtiyaçlar olarak görüyor ve yardım etmeyelim, rahatımız bozulmasın diyor. Hatta yardım etmek şöyle dursun, bu zulümlerin sebebi olan sömürü düzeninden vazgeçmeye, zalimleri desteklemeyi bırakmaya da yanaşmıyor. Çünkü o sömürü düzeni yıkılırsa, Afrika'nın en verimli bağlarında Avrupa sofraları için şaraplık üzümler, kakao ve muz yetiştirilemeyecek. Alıştıkları lezzetleri böyle bol ve ucuza bulamayacaklar. Onların bu kaynakları kendi kıtalarına taşıyıp, işleyip, ticaret yapmasında gerekli olan petrol ve enerji kaynaklarının böyle ucuza gelmesi için sömürü düzeninin devam etmesi lazım. Varsın bu ülkeler zalimler tarafından kötü yönetilsin. İsraf zannedildiği kadar basit bir kabahat değil. Bugün insanoğlu alıştığı israftan vazgeçmemek adına bile bile zulmediyor. Zulme rıza gösteriyor. Avrupa kentlerinde sırf eğlence sektörü için harcanan trilyonlarla sağlık meseleleri kökünden çözülebilir. Bir düşünelim. Dünyada yüzlerce ülkede toplamda binlerce televizyon kanalı, bunlar için program ve film çeken şirketler, bunların sırf elektrik harcamasından tasarruf edilebilse, bütün dünyada temiz su ihtiyacı kökünden çözülebilir. Bunlara harcanan insan emeğiyle eğitimsiz çocuk ve genç kalmaz. Bu kadar televizyon programına ne gerek var, ne faydası var bunların? Faydası olmadığı gibi birçok zararı var. Hele silahlanmaya harcanan devasa bütçeler. Dünyayı sömürmeye devam etmek için daha çok insanı kolayca öldürmek için yapılan bunca harcama. Dünyayı ıslah etmek için harcanmadığı gibi bir de üstelik ifsadına harcanan bunca kaynak. Dünyadaki bütün kötülükler, israf, yani yerli yerince yapılmayan, aksine kötülüğe yapılan harcamalar yüzünden meydana geliyor. Dünyayı kasıp kavuran bu israf sistemi, tam da Rabbimizin buyurduğu gibi esaslı bir şeytani düzen. Gerçekten de malını boş yere saçıp savuranlar, şeytanların kardeşleridir. Şeytan, Rabbine karşı nankördür. İsra 27. Şeytanın kardeşleri ifadesi zemmetme ve tehdit etme manasında olduğu gibi israfın ekseriyetle insanların birbirini teşvik etmesiyle yani bir cemiyet hastalığı olarak ortaya çıkmış olmasına da dikkat çekiyor. O halde biz Müslümanlar da buna dikkat etmeliyiz. Birbirimizi ufak gördüğümüz şeylerde dahi israfa teşvik etmekten kaçınmalıyız. Çünkü sosyeteleşme, yani bizim hayat seviyemize sahip olmayanların haline hiç aldırmadan lüks tüketim alışkanlıkları edinme hastalığı bizi de tehdit ediyor. Bilhassa biz hanımlar birbirimize nezaket olsun diye çok yakışmış, ne güzel almışsın, iyi yapmışsın, almışken kalitesini al. Gel seni de götüreyim de sen de al, indirim de var şimdi derken ölçüleri kaçırıyoruz. Bunu yapan beyler de kendi üzerlerine alınsınlar. Bunlar ileride çocuklarımıza nasihat etmemize mani oluyor. Çünkü kendimiz aynı zaafı gösterdiğimiz için ona da markalı diye o kadar para verilir mi diyemiyoruz. Bizim elimizde imkan olsa da harcamalarımızı ebedi alemde bize faydası olacak yerlere yapsak, o zaman biz hiçbir şey demesek bile onlar alacakları dersi alırlar. Kendi medeniyetimizi ancak kendi ahlak sistemimiz üzerine ve kendi insanımızı yetiştirirsek kurabiliriz. Bunun başka bir yolu yok. Kübra Ergin'in kaleme aldığı İsraf başlıklı yazısını paylaştık. Son olarak değerli dinleyenler, programımızda bugün Sesli Dergi'de Yüz Akığı dergisinin Ağustos 2016 sayısından yazılar paylaşmaya çalıştık ve programımızın sonuna geldik. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.